Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 26 Ocak Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda başörtüsüne anayasal güvence ve evlilik birliğinin tanımlandığı anayasa değişikliği önerisi AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. CHP ve İYİ Parti teklifin başörtüsü serbestliğini düzenleyen birinci maddesi üzerinde verdiği değişiklik önergesi reddedilince komisyonu terk etti. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre CHP ve İYİ Parti ile parti kapatma davası nedeniyle komisyon görüşmelerine katılmayan HDP, genel kuruldaki görüşmelerde anayasa değişikliği teklifine destek vermeyecek. Türkiye İşçi Partisi de anayasa değişikliğine karşı olduğunu açıklamıştı. Bu durumda yeni bir uzlaşma olmazsa teklifin meclisten geçmesi mümkün görünmüyor. Anayasa değişikliği süreci CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü siyasetin gündeminden çıkarmak için yasal güvenceye alma çağrısıyla başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu çağrıya anayasa değişikliğiyle yanıt vermişti. Bu arada İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'nın başörtüsü sorununu çözmeye yanaşmadığını ve seçimlerde kullanmak istediğini söyledi. Altı Muhalefet Partisi'nin lideri İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bugün bir araya geliyor. Liderlerin bu 11. buluşmasında gündemlerinde hem 30 Ocak'ta açıklanacak ortak politikalar metni hem de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuları var. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz masada takım kaptanı kim olsun bunu konuşacağız," dedi. Altılı Masa 5 Ocak'taki son toplantısında ortak aday çıkarılacağına dair mesajını net şekilde vermişti. Kamuoyunda konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın dışında henüz güçlü bir aday ismi gündeme gelmedi. Masada Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti dışında güçlü bir itiraz da bulunmuyor. Ancak Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, dünkü yazısında Akşener'in ikna edildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını öne sürdü. Altılı Masa'nın 30 Ocak'ta açıklayacağı ortak mutabakat metninden de bazı bilgiler sızdı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı bünyesinde politika kurulları kaldırılacak ve yetkileri bakanlıklara verilecek. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofisler de kaldırılacak, bu yetkiler de yine bakanlıklara dağıtılacak. Çalışmaya göre bakan yardımcılığının da kaldırılması ve müsteşarlık sistemine geri dönülmesi planlanıyor. Altılı Masa'nın çalışmasına göre hükümetin ilk 100 günlük programı da dahil olmak üzere tüm programlar meclise sunulacak. Deutsche Welle Türkçe'nin edindiği bilgiye göre programın ana çerçevesini ekonomi programı oluşturacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hazırlık Komisyonu, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ve CHP Milletvekili Ali Mahir Başarar'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin kararını 31 Ocak Salı günü verecek. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına hakaret ve basit yaralama suçlarından, CHP'li Başarar'ın ise mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık suçlamasından dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması istemli davada partinin davanın seçim sonrasına bırakılması yönündeki başvurusunu dün ele alması bekleniyordu. Ancak Yüksek Mahkeme'nin başvuruyu bugün görüşeceği belirtildi. Bu arada Anayasa Mahkemesi raportörü ise partinin talebinin reddine karar verilmesini istedi. Bu raporun bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak Yüksek Mahkeme kapatma davasında müzakerelerini bu rapor üzerinden yapacak. Ülke Ocakları'nın eski genel başkanlarından Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler oldu. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Ülke Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP'de özel kalem müdürü olan EY ve avukat SÖ gözaltına alındı. Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin soruşturmada MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ile birlikte 15 şüpheli tutuklanmıştı. Cinayetin tetikçisi olduğu belirtilen Eray Özyağcı ise henüz yakalanamadı. Bu arada Sinan Ateş cinayetinin MHP içindeki yankıları sürüyor. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, partinin şu an arka planda karanlık bir takım güçler tarafından yönetildiğini iddia etti. Topluma bir korku imparatorluğu yayıldığını söyleyen Türkeş, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Maalesef MHP çok kötü bir pozisyonda kullanıldı. Türkeş sağ olsa hiçbir şekilde MHP'de böyle bir şey söz konusu olamazdı. Kısa Dalga yazarı Hale Gönültaş hakkında çocuk yurdunda kalan kız çocuğunun kaybolmasına ilişkin haber nedeniyle bir polis memurunun suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Polis memuru Gönültaş'ın yanı sıra mağdur kızın annesi ve Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan da şikayetçi oldu. Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait ocakta 42 madencinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürü ve yöneticileriyle Çalışma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı denetçileri hakkında da soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Deutsche Welle Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre yetkililer 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanabilecek. Piyasada ilaç krizi sürerken eczacılar da isyan etti. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, eczacıların iflasın eşiğinde olduğunu söylerken her 3 ilaçtan birinin de bulunamadığını belirtti. Hem ekonomik hem de psikolojik olarak sözün bittiği yere geldik diyen Üney, acilen önlem alınmazsa eczanelerin peş peşe iflas edip kapanabileceği uyarısında bulundu. Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, 2007 yılında başladığı yayın hayatına son verdiğini duyurdu. Derginin son sayısında karakterin konuşma balonuna "Hoşça kalın" yazıldı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ndeki Schneider Enerji işçilerinin başlattığı grevi milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle 60 gün ertelemişti. Birleşik Metal İş Sendikası ve işçiler ise kararı tanımadıklarını ve haklarını alana kadar grevlerine devam edeceklerini söylemişti. Sendika temsilcileriyle şirket önceki gün tekrar masaya oturdu ve anlaşma sağlandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı'na grev erteleme etkisini veren düzenlemenin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni açıklamalar geldi. Bilgin, staj döneminin EYT düzenlemesine eklenmeyeceğini belirtti. Yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini vurgulayan Bakan Bilgin, EYT'lilerin Mart'ın 1'inde maaşlarını alabileceklerini söyledi. Son aylarda süt arzında yaşanan sorunlar ve sanayi talebinin yüksek olması serbest piyasada süt fiyatını 12 liraya yükseltti. Ulusal Süt Konseyi'nin en son güncellediği tavsiye satış fiyatı ise 8,5 liraydı. Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin üyesi Hakan Kazancıgil, süte gelen zammın maliyetle ilgili olduğunu savundu. Son yılların en sıcak kışının yaşanması kışlık ürün satışlarının düşmesine yol açtı. Geçen yıla oranla söz konusu kategoride satışlar %20 geriledi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, kışlık ürün satışlarının kötüye gittiğini belirterek "Biz de kar yağışını bekliyoruz" dedi. Merkez Bankası'nın verilerine göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı 1.2 puan azalarak %75.3 seviyesine geriledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyeliği için gerçekleştirdiği üçlü görüşmeleri Kur'an yakma eylemi nedeniyle yaşanan gerilimin ardından erteledi. Diplomatik kaynaklar, Şubat ayında yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısının başka bir tarihe ertelendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başındaki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmasını engellemeyen İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'den destek beklememesi gerektiğini söylemişti. İsveç Başbakanı ise bazı provokatörlerin üyeliği engellemeye çalıştığını söyledi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, ülkesinin NATO'ya İsveç olmadan katılması seçeneğini gündeme getirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Washington'ın Finlandiya'nın NATO'ya yalnız değil, İsveç'le birlikte üye olmasını istediğini vurguladı. Alman basınında yer alan haberlere göre Almanya Başbakanı Scholz, Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının sevkiyatına onay verdi. Türkiye dahil bazı NATO ülkelerinin sahip olduğu bu tanklar savunma uzmanlarınca Ukrayna için en uygun savaş aracı olarak gösteriliyor. Ukraynalı yetkililer modern Alman tankı Leopard'ların tedariki için aylardır batılı müttefiklerine çağrıda bulunuyordu. Leopard'ların başka ülkede kullanımını veto etme hakkını elinde bulunduran Berlin, bu tankların Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıkıyordu. Ancak Almanya üzerindeki baskı son dönemde giderek artmıştı. Amerika'da gizli belge tartışması büyüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın ardından eski başkan yardımcısı Mike Pence'in evinde de yeni gizli belgeler ortaya çıkarıldı. Pence'in Indiana eyaletindeki evinde bir avukat tarafından bulunan belgeler, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ya verildi. Brezilya'da Yanomami bölgesinde yaşayan ve açlıktan ölmek üzere olan 16 yerli hükümet tarafından gönderilen uçakla kurtarıldı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre yerlilerin yaşadığı bölgedeki yüzlerce çocuğun ölümünün ardından tıbbi acil durum ilan edildi. Ölümler ormanlık alanda yürütülen madencilik ve ağaç kesimi faaliyetlerine neden olduğu su kirliliğiyle ilişkilendirildi. Yanomami bölgesinde 28 bin yerlinin yaşadığı belirtiliyor. Eski devlet başkanı Bolsonaro 4 yıllık iktidarında bu bölgenin bir kısmını tarıma ve madenciliğe açma sözü vermişti. Bölgede yaklaşık 20 bin yasa dışı madencinin faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor. Fransa Senatosu salı günü aldığı kararla nükleer enerji santrallerinin inşasının hızlandırılmasına yeşil ışık yaktı. Fransız parlamentosunun üst kanadı olan Senato, 16'ya karşı 239 oyla yasa tasarısını onayladı. Senatörler aldıkları kararla Fransa'nın nükleer enerji payını 2035 yılına kadar %75'ten %50'ye düşürme hedefini de rafa kaldırmış oldu. Çevre örgütü Greenpeace ise Senato'nun kararını skandal olarak nitelendirdi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu kitap Konuk Kahve'nin bu haftaki konuğu gazeteci yazar Büşra Sanay, Kardeşini Doğurmak kitabını anlatıyor. Kitap Konuk Kahve'yi kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz.
Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.